Balkanlara yolculuk. ...2024 yılının ilk Balkanlara Yolculuk programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni yılınız kutlu olsun, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Balkanlara yaptığımız yolculukta yeni yılda da yeni saat diliminde sizlerle buluşuyoruz. Beraberliğimiz süresince telefonlarınızı ve mesajlarınızı da bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. İletişim yollarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp hattımız +90 505 756 0150. Ve hemen ekibimizi de tanıtalım. Programı Kadriye Şenel hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan ve mikrofon başındaysa ben İpek Önder. Yaklaşık bir saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Balkanlarda pek çok ülkede yaşayan Türk topluluklarından biri de Moldova'da varlığını sürdürüyor. Onlar Gagauz Türkleri. Aynı dili konuşuyor, aynı kültürü paylaşıyoruz. Bugün Moldova Cumhuriyeti'nin güneybatısıyla Ukrayna'nın batısında Prut Nehri civarında yaşayan Gagauzlar Hristiyanlaşmış fakat kimliklerini yitirmemiş Türk boylarından biri. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil esası üzerine kurulan etnik milli kimliklerini kabul ettirmeyi başarabilmişler. Bu bütün Türk dünyası için de önemli bir gelişme elbette. Ve bugün Gagauzya'dan bir konuğumuz var. Moldova Parlamentosu'nun Gagauz asılı milletvekili Ivana Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz sayın vekilim.
Hoş bulduk. Zaman hayır olsun.
Dünyada mevcut Gagauz sayısının yaklaşık 400 bin civarında olduğunu biliyoruz. Gagauz Türklerinden, yaşadıkları coğrafyalardan söz ederek başlayalım söyleşimize. Gagauzlar bugün hangi coğrafyalarda yaşıyor?
Çok sağ olun. İlk programınızı yeni yılda kutluyorum. Ben de bütün sizin sesleyicilere hem selam Gagauzya'dan, Moldova'dan söylemeye isterim. Hem de çok güzel işler dua etmeye isterim buradan. En ilkte sağlık, başarılar, güzel bereketler hem de uygun anlaşmalar olsunlar. Gagauzlardan söz edersek ben çok severim bu konuyu. Gagauzlar hem Avrupa'nın tam ortasında öyle diyebiliriz hem Balkanlardayız da. Onun için biz şanslı bir halkız çünkü Türk kökenli bir halkız Gagauzlar. Dünyada bildiğimiz 500 bine kadar Gagauz var. Yaygınlaşmışlar. Her
geniş bir coğrafyada yayılım göstermişler değil mi?
Doğrudur. En toplu kalmışız, gelmişiz, yetişmişiz Moldova topraklarında şimdiki yerimizde. Ama başlangıcımız da Orta Asyalardan çekilir. Bildiğimiz Bilge Kagan'ın anıtlarından, oralardan gele gele göçmenliğimiz Moldova topraklarına kadar geçmiş, yetişmiş. En bitki göçümüz de Bulgaristan topraklarından olmuştu. Ama Gagauzları doğru söylediniz. Grecia'da bulabilirsiniz, Türkiye'de varız, Rusya'da varız, Ukrayna'da varız. Büyük bir topluluk, orada bir 9 köyümüz, bir 30 bin kişilik nüfusumuz var Ukrayna'da. Hem de Brezilya'da da bulabilirsiniz Gagauzları. İnsan vakitin birinde 30. yıllarda kendine toprak işlemek için arar kana ta oralara gemilerden göç etmişler ki iş sahibi olsunlar, ki para kazansınlar, ailelerini genişletip doyurabilsinler diyene. O yüzden Gagauzlar geniş coğrafyada yaşayan bir halktır.
Evet, şimdi de Moldova'da Gagauz Yarı Özerk Bölgesi'ndeki Türklerin sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını sizlere sormak isteriz. Ana geçim kaynakları neler?
Moldova biliyorsunuz tarım ülkesidir. Çiftçilikle zanaatlanan genelde insanlar. Güzel topraklarımız var. Gagauzlar da Moldova'nın içinden kendi avtonomiyasını kurdular. Geçen ay, Aralık ayı Türkçe, Gagavuzca Kıran ayı deriz biz. Kıran ayın 23'ünde tam 29 yıl tamamladı. Gagavuzya kendi avtonomiye statüsünü önce kazandı. 29 yıl geri Moldova parlamentosu kabul etti özel kanunu. Nerede verildi Gagavuzlara halk kendi avtonomiyasını kurmak için. O yüzden de Moldova'nın içinde yaşarız. Moldova'nın yan yana yürüyeriz. Türlü halklar var. Moldova'dan başka Ukraynalılar, Ruslar, Azerbaycanlılar da, yani Çingeneler, bildiğiniz tüm halklar Moldova'da var. Ve biz yan yana, omuz omuza yıllardır yaşarız. Toprağımızı işleriz. Dediğim gibi çok... Belki de üzgünüz, belki de sevindirici pek değil. Hani yeraltı kaynaklarımız yok. Mavi, kenarsız, uçsuz denizlerimiz de yok. Küçücük dereler var, onlar da yazın kuruyundan dolayı kuru yerler. Dolayısıyla su sıkıntısını çekeriz.
Siz içme suyu kaynağına erişimde güçlük yaşıyorsunuz.
Doğrudur galiba. Ama toprağımız çok bereketli.
O da tarım arazileri var.
Yağmur olduğu yıllarda güzel bereketler alabiliriz. Ama ekonomiden söylerseydik son yıllarda dünyada gerçi büyük değişilmekler oldu. Global problemler oluştu. Moldova'da da aynı problemler yaşanır. Ekonomi tarafından da bereketimizi büyüdüp de çıkartıp da satamayız. Ama onlar için gübreler alamayız. Mazut onları da bulamıyoruz yeteri kadar. Çünkü her şey pahalandı. Hem de o ülkeler angıları üretmiyorlar. Angılarında bu kaynaklar yok. Onlar daha zorluk içinde yaşıyorlar. Moldova'da da hem Gagavuzlar'da bu sıkıntıları bu dönemde yaşıyorlar.
Evet. Savaşın etkilerini hissediyorsunuzdur galiba yakından.
Elbet ki. İki ülke, hem Rusya hem Ukrayna bizim çok yakın. Hem komşuluğumuz Ukrayna hem Rusya'yla da ilişkilerimiz her zaman iyiydi. Güzeldi işbirlik dolayından da. Ama savaş hiçbir zaman iyilikler getirmiyor. Hele iki aynı halk, aynı soydan gelen insanlar kavga edince, savaş edince bu daha da kötü bir şey. Elbet ki zorlaştırdı logistika, yani taşıma bizim mallar Moldova'dan, Gagavuzya'dan en çok Sovyetler Birliği ülkelerine satılardı. Rusya çok alardı. Şimdi bunlar hepsi zorlaştırıldı. İnsan gidip gelemiyor artık rahat. Moldova'da iki senedir olağanüstü durum içinde yaşadığı için her şey çok zor, engelli. Yokluk daha çok duyulmaya başladı. O koronavirüs zamanından sonra da gelen işte savaş elbet ki zorlaştırdı yaşamayı. Dua ederiz ki en kısa zamanda iki halk, iki ülke anlaşsınlar, barış noktasına İnşallah. Gelsinler ki her şey yerine geri gelsin. Ülkeler işbirliklerini sürdürebilsin. İnsanlar kendi akrabalarına, senselelerine gidip gelebilsinler ki başka türlü yaşamak çok zor olayı. Kendi yakınlarından buluşamarsan, laf edemersen, paylaşamarsan, birbirine gidip gelemezsen o zaman yaşamak zorlaştırılıyor öyle de.
Evet, ve Gagavuzya'nın Türkiye ile ilişkilerine de değinelim isterseniz. Türkiye'nin Avrupa'nın ortasında yaşayan bu Türk topluluğuna desteğinden bahsetmek isteriz. Su ve elektrik sorununa ilişkin yapılan çözümler, yapılan yardımlar, kamu görevlilerinin Türkiye'de eğitime tabi tutulması, gençlerin lisans, doktora eğitimi görmesi gibi pek çok alanda TİKA'nın yapmış olduğu organizasyonlar var. Nasıl karşılanıyor Gagavuz Türkleri tarafından? Ve etkilerini konuşalım.
Türkiye Cumhuriyeti Moldova'nın çok büyük bir dostu. Dolayısıyla stratejik partnörü. Ama Gagavuzya için Türkiye büyük kardeştir. Biz senseleyiz, biz akrabayız. Biz hep o dili kullanırız. Aynı dilde birbirimizi anlayırız. Biz bir kanı damarlarımızda gezdiririz. Onun için Türkiye bizim için ayrı, biz de Gagavuzlar Türkiye için ayrıdır. Öyle biz duyuyoruz kendimizi. En büyük işler Türkiye tarafından yapıldı. Hem Moldova'ya hem Gagavuzya'ya ayrıca. Bu her alanda diyebiliriz. Hem eğitim alanında, sosyal, ekonomi, altyapı diyelim. Çünkü en büyük projeleri Türkiye gerçekleştirdi Gagavuzya bölgesinde. Huzur evi, yaşlılar için ev, gençlik merkezi, kültür evleri, tamiratları, uşak bahçelerini, hastane yapıldı Türkiye tarafından Gagavuzya için. Bunlar çok büyük büyük yardımlar ki oradaki insanın yaşamasını kolaylatmak için, rahatlatmak için. Onun için burada bir sağ ol lafı etmiyor. Bu bir kardeşlik hem de içten bir paylaşmak. Biz bunu böyle görüyoruz, biz bunu böyle duyuyoruz. Öğrenmek alanında elbet ki çok kağıtlar Türkiye'de basılıp Gagavuzya'da hazırlanır Gagavuzca. Türkiye'de yardım kurumları ya da Türkiye akraba başkanı, onlar yardımcı olurlar. Çok biz basarız. Bizim kardeş belediyelerimiz, primariyalarımız, onlar çok yardım olurlar ki hem kiyat bastırıp götürmeye hem başka sosyal yardımları yapmak için. O yüzden suya gelirsedik, elbet ki su sıkıntısı var. Çünkü Gagavuzya Bucak tarafında yıllardır kuraklık yaşar. 2-3 yıl islerse, yağmurluysa arada bir çok ağır kurak geliyor ki sıkıntı yaşarız. Ama sulama sistemlerine değil, içki suyu, içme suyu da sıkıntı, problemdi. O yüzden ta 90'lı yıllarda Sayın 9. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel geldiğinde bu problemi görüp onu ele alıp Türkiye'nin en ilk büyük projelerinden biri de su geçirmesi Gagavuzya'ya, Komrat bölgesinde açılması, hem de Çadırlunga'da. Bu büyük projelerden sonra fabrikalar geldi, tekstil fabrikalar. İşte bugünkü günümüze kadar da 2017'de yanlış hatırlamarsam Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Gagavuzya'ya geldi, Moldova'ya ziyaret etti. O ziyaret çok dolu geçmişti. İşte bütün bu altyapılar açılışı yapıldı. Hastanemiz yeni, işte Türkiye'nin verdiği kreş, huzur evi, bunlar hepsi çok büyük bir destek. Böyle bir küçük halk için, böyle bir küçük avtonomiya için nice biz Gagavuzlar Moldova'da. Ama sadece bundan değil, çok ufak başka projelerde çocuklarımız festivallere gelir. Sanatçılarımız, ressamlar, türkücüler, oyuncular, Gagavuz dili öğreticiler, onlar hepsi gelirler Türkiye'de. Örnek almak için ki taşıyalım Gagavuzya'mıza, bakalım nasıl Türkiye bu yolları geçmiş, aykırılamış, adımlamış ki dili yaşatmış, adetler kalmış. Biz de bunları öğrenerek, bilmediklerimizi buradan görerek savaşıyoruz giriştirmeye Moldova'da.
Evet, çünkü aynı kökene sahibiz, aynı ortak dili kullanıyoruz, çok rahat anlaşabiliyoruz sizlerle.
Doğrudur.
Evet, çok benzer her iki dilde. Gagavuz lehçesi ile Türkiye Türkçesi birbirine çok yakın. Peki şimdi de Türk dünyası ile ilişkilerine değinelim dilerseniz. Gagavuzya'nın Türk dünyasındaki önemi üzerine neler söylemek istersiniz?
Bence çok önemli nokta. Türk dünyası o kadar geniş, kanatlı bir dünya ki onun altında çok rahat kalabilirsin. Çünkü o kanatlar her tarafta koruyor. Nerede gitsen Türkçe bilersen anlaşabileceksin. Onun için bunu biz bundan biz emin olduk. Çünkü birçok sınırlar açıldığından sonra birçok ülkeye gidince biz Rusça biliyoruz, Moldovanca biliyoruz. O dilleri başka devletlerde bilmezse mutlaka Türkçe ile anlaşabiliriz. O yüzden Türk dünyası bizim için çok önemli. Gerek Türksoy, gerek TİKA,
Yunus Emre Enstitüleri.
Yunus Emre Enstitüsü açıldı Moldova'da. Bunu parlamento uğrunda biz kabul ettik. Merkezleri var hem Kişinev'de hem Gagauzyan başkentinde, Komrat'ta. Birçok etkinlik oralarda yapılır. Kurslar verilir. Sadece dil kursları değil. Başka
halk oyunları gibi, el sanatları değil mi?
İlgi çeken konularda açıklanır. Hem yemek, yemekten başlayın. İşte başka kültürel işler de yapılır. O yüzden bu zahmetli işler böyle kısadan belki anlatılır ama onların her birinin organizasyonu çok zor yollarla yapılır. Bunun için Türkiye elbette ki dediğim gibi şükür ederiz ki var bizim her tarafımızda, her yanımızda, her konuda biz destek alabiliriz.
Peki günümüzde Türkiye-Moldova ilişkilerinin üzerine de bir değerlendirmenizi almak isteriz. Sosyal, ticari, ekonomi anlamında da yine önemli işbirlikleri olduğunu biliyoruz.
İşbirlikler ilerlerler. Bugünkü günde sanırım Moldova'da 1100 üzerine Türk firması var. Biz çok mal değişikliği yaparız. Hem Türkiye'den alırız, hem Türkiye satarız. Elbette ki bunları arttırmaya isteriz. Büyük isteklerimiz var. Ama dediğim gibi biraz savaşlar etkili, biraz dünya global problemleri etkiliyor. Ama daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel sonuçlara geldik bugüne kadar. Türkiye, Moldova ile güzel ilişkileri şu tarafta da var. Biz artık kimliklerle gidebiliriz. Yani Türkiye vatandaşları bize gelebiliyor. Moldova vatandaşları Türkiye'ye kimliklerle uçuş yapabiliriz.
Vizesiz seyahat
evet.
Yapılabiliyor.
Sonra işte ehliyet, onlar tanınır iki ülkede. Birçok projeler daha sanırım hani varınca ilerlesin ki daha bizi yakınlaştırsın. Çok hizmetler sosyal uğrunda, sağlık uğrunda yapılır. Biz çok ağır ameliyatlar yapılır Türkiye'de. Bizim özellikle Gagauz yaşayanlarımız için bu bizi çok rahatlatır. Çok yardım olur günlük yaşamamızda. Çünkü hastalarımız çok var. Her zaman da imkan yok ülkemizde o ağır ameliyatları gerçekleştirmek için. O yüzden Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı burada büyük bir hizmet bize yapmış oluyor. Bundan dolayı teşekkür etmek isterim.
Evet, bu işbirliklerinin yeni yılda da katlanarak çoğalmasını temenni ederiz bizler de.
Mutlaka.
Evet, nelerden bahsetmek istersiniz başka? İsterseniz Türkiye Türkçesine olan benzerliği biraz daha irdeleyelim. Çünkü çok yakın dillerimiz birbirine.
Çok yakın, en yakın diyelim Türkiye Türkçesine, en yakın Gagauzca biz sanırız. Biz öyle duyuyoruz, biz öyle not alırız. Neden? Çünkü daha eski lafları bulabilirler Gagauzca'da. Türkiye'den gelen misafirler derler ki bizim neneler, dedeler böyle konuşarlardı. Biz deriz ki peşkirimiz var. İşte burada artık Türkiye'de modernleşmiş havlu deniliyor ama bizde korunmuş peşkir. Elbet ki arada bizim laflaşmamıza Rusça laflar girdi. Türkiye'de Farsça, işte Arapça belki onlar daha çok. Ama bizde biraz daha korunmuş söylenir. İşte Karadeniz bölgesindeki Türkçe, Gagauzca onlar daha birleşir. Bana kalsa en büyük başkalaşma orada ki lafın sonunda yorum Türkiye'de yekleniyor. Bizde o yok. Gidiyorum.
Gagauzca, siz hatırlatıyorsunuz cümlemizi.
Giderim.
Giderim şeklinde.
Giderim, yemek yerim, su içerim. En büyük fark sanırım bu ama genelde %98 anlaşabiliriz. Çok rahat.
Evet, yani dilinize ve kültürünüze sahip çıkmanız bu geniş bir coğrafyada yaşamanıza rağmen mümkün olması gerçekten büyük bir başarı. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz?
Doğrusunu söyleyeyim, aslında biraz dilimiz kayboldu. Hatta 2010'da UNESCO tarafından kaybolan diller listesine girdi Gagauz dili. Neden? Çünkü gençlerimiz biraz moda buluyorlar ki çocuklar, uşaklar Rusça lav etsinler. Ama çoğumuz geldik o fikir, yani bu yanlış bir moda yönü. Elbette ki çok dil bilmeye çok moda çok lazım ama ana dili ilk yerde lazım olsun. O yüzden şimdi Üretmek Bakanlığımızda çok programlar işlettiriliyor ki Gagavuz dili, ana dili ön plana çıkarılsın ki öbür diller sonra paralel yürüsün ama en ilkin Gagavuz dili yaşatılsın. Bunun için de önemli aile.
Evet.
Ailede kimse laf etmezse çocukla, onu okulda, uşak başçısı da az bir şey üretebilecek. O yüzden şimdi paralel doğal diye doğal dil bilgileri programları geliştirilir Gagavuzya'da. Başarıları almaya başladık, görüyoruz. Hem devlet dilini, Moldovan dilini öğretiyoruz. Hem Gagavuzça hem Rusça'yı bir arada ilerletmeye çalışıyoruz.
Ve Gagavuz kimliğini de kaybetmemek adına aslında ana dilini korumak, muhafaza etmek, gelecek nesillere aktarmak gerekir.
Çok önemli. Gagavuz dili korunmazsa o zaman öyle bir halk da olmaz. Gagavuz Türkleri bize dedikleri gibi Türkiye'de. O zaman ne için yaşarız ki? Ne için avtonomiyi kurmuşuz? Ne için özel bir bölgemiz var? En ilk madde dil için, adetler için, tarih için, geleneklerimiz için, bunlar için dili koruyacağız ki öbürlerini de yaşatalım yanında.
Evet, dilin kökeni hakkında da bir takım tartışmalar var aslında, değil mi? Gagavuz, Gagavuz mu? Hangisi, hangi kullanım doğru? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
V olarak ortada, biz onu kullanmıyoruz. Biz Gagavuz diye. Ama o Gagavuz nereden çekili? Bu da ayrı bir tartışma. Bunu bilimsel adamlar, tarihçiler daha çok sanırım bilir. Ama 21 versiyona kadar biz biliriz. Sonra önemli 9 versiyon var. İşte Keykavuz'dan çekilen ya da Gagavuz.
Gaga işte, kelimesinin
Gaga kelimesinden. Evet. O versiyonlar farklı ama biz V'yi Türkiye'de duyduk. Gagavuz Türkleri derler. Ama bizim bölgede Gagavuz diye kullanılıyor. U harfiyle.
Siz peki parlamentoda hitap ederken milletvekillerine hangi dili tercih ediyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz?
Parlamento devlet organı, kanun organı olarak orada Moldovan dili geçerli, çalışma dili. Ama tabii ki bilmeyenler Rusça konuşmalarını yaparlar. Biz de yeri geldiğinde Gagavuzca da söyleyebiliriz. İşte geçen halk önemli bayramlarımızda, yortularımızda izin alırız ki kendi dilimizde kutlayabilirim kendi vatandaşlarımızı bu şekilde. Ama daha çok elbette ki Moldovanca, Rusça. Diğer milletlerde, parlamentoda daha az. Ama Gagavuzya halk topluluğunda serbest tabii ana dilinde konuşmak.
Peki parlamentoda kaç Gagavuz asıllı milletvekili var?
4 Moldova'da 4 Gagavuz milletvekili. Hı-hı. Toplam milletvekili sayısı da 101 Moldova parlamentosunda.
Evet.
Ama Gagavuzya'nın kendi otonom bölgesinin de kanun organı var. Ona halk topluluğu diyoruz ona. Orada da 35 milletvekilimiz var.
Evet efendim. Son mesajlarınız var mı acaba dinleyicilerimize? Yeni yılla ilgili de olabilir. Temennilerinizi almak isteriz.
Elbette ki. Ben aslında geçen yıl çok zor bir yıldı. Türkiye için özellikle çok felaketler geçirildi, deprem vesaire. Biz Türkiye'nin yanındaydık candan, içten. Mesafe olarak uzaktaydık ama çok endişelendik, çok içimiz acıdı, çok ağladık. Ve elimizden geldiği kadar yardım etmeye savaştık. Bu yeni yıla girdiğimiz gene isterim ki Türkiye'de de, Moldova'da da, bütün dünyamızda İnsanlık artık birbirini daha anlamaya başlasın, içten birbirine yaklaşsın. Çünkü anlaşmazsak savaşlar çoğalacak. Masa başında ortak noktaya gelemezsek savaşlar artacak. Bu da insanlık için hiçbir hayır getirmeyecek. En ilkin senseliler, soylar kendimizi ön plana çıkarırsak, kendimize sahip çıkarsak, sonra da komşu devletlerimizle de işbirliklerimizi, diyaloglarımızı sürdürersek, o zaman anlaşmaya doğru bir adım atmış olacağız. Onun için bütün yürekten, Gagavuz halkımın adından bütün Türkiye'mize büyük selamlar isterim söylemeye. Hem de dua ederim buradan sağlık, varlık olsun, anlaşmak, usluluk hem elbet ki içten anlaşmak.
Çok teşekkür ediyoruz efendim davetimizi kabul ettiğiniz için. Efendim bugün ilk konuğumuz milletvekili Moldova Parlamentosu Gagavuz asıllı milletvekili Ivana Köksal'dı. Balkanlarda kadim bir Türk boyu olan Gökoğuzların torunu Gagavuz Türklerine bir pencere açtık. Yüzyıllardır süren bu gönül bağı dayanışma hiç bitmesin dileğiyle diyelim ve sizlere veda edeyim. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Bir Gagavuz türküsüyle devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Balkanlara yolculuk devam ediyor ve yeni bir konukla birlikteyiz. Bugün bizlerle Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk efendim, teşekkürler, sağ olun.
Asırlarca Türk-İslam kültürünün yaşandığı Romanya'nın birçok şehrinde Osmanlı'nın izlerini rastlamak mümkün. Bizler bugün Romanya'ya uzanacağız. Romanya'daki Türklerden bahsedeceğiz sizinle birlikte ve oradaki Osmanlı mirası eserleri üzerine de söyleşeceğiz. Buyurunuz evet. Kıymetli hocam, sizi dinleyelim.
Teşekkürler, sağ olun. Biraz önceki konuğumuz da Ivana Hanım Köksal Moldavya'dan bahsetti. Biz hem Moldavya hem de Romanya'dan bahsedeceğiz. Moldavya bir özel cumhuriyet, yani bir cumhuriyet ama zaman içinde hem Romanya ile birlikte hareket ettiler. Yine de resmi dilleri Rumuncadır, yani Rumuncadır. Bir de Türkçe, Türkler var. Biraz önce bahsettiğimiz Romanya aslında Balkanların en büyük devleti toprak olarak. 240 bin kilometre karelik bir alandan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bir de nüfus olarak Balkanlarda en büyük devlet. Yani Balkan devletleri içinde en büyük devlet Romanya. Romanya'da, Romanya'yı inceleyecek olursak şöyle bir şey var. Biraz önce de konuğumuzun bahsettiği gibi Moldavya. Eflak bölgesi, Bogdan bölgesi bugünkü Moldavya. Yani Bogdan bölgesi, Eflak bölgesi, bir de Erdel bölgesi. Bu üç bölgeden oluşan Romanya, Karpat Dağları tam Romanya'nın kuzey-güney olarak ortasından bölüyor. Karpat Dağları aslında Avusturya'daki Alplerin bir uzantısı olarak Romanya'ya geliyor. Ve 3000 rakımda olan tepeleri var, yani rakım olarak. Şimdi üç farklı bölgede biz Eflak bölgesi dediğimiz bölge, ilk olarak fethettiğimiz bölge. Eflak bölgesi aslında Dobruca bölgesi, yani Tuna Nehri'nin her iki yakası. Bu Eflak bölgesi, bir kısmı da şeye geçiyor, yani Sırbistan'ın bir kısmını da tutuyor. Biraz da Bulgaristan'dan bir kısım, Vidin ve o civarlar yer alıyor. Ve burada yaşayan nüfus Vlah olarak geçer. Yani Macar kaynaklarında Vlah. Yani benim dikkatimi çeken, yani Romanya aslında konuştukları dil 9. ve 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun etkisinde olan bir coğrafya. Ve din olarak Ortodoks dini, ama dil olarak Hint-Avrupa dili, yani Latin dili. Ve çok önemli bir tarihçi, Romanya tarihçisi ve İstanbul'da da uzun süre yaşadı ve arşivlerde çalıştı. Ondan öğrendiğim çok özel bir bilgi oldu benim için. Çünkü çok Balkanları sürekli dolaştık ama Romanya bu Slav toplumlarının içinde nasıl kültürünü koruyabildi, dilini nasıl koruyabildi, benim dikkatimi çekiyordu. Yani her tarafı Slavlarla sarılı, ortada bir Latin şeyi var, milleti var. Yani Latince konuşan bir dil var ve millet var.
Nasıl sağlamışlar peki hocam?
Ben de 1600'lerde Osmanlı, bu dediğimiz Eflak ve Bogdan bölgesini, özellikle Erdel biraz Macar şeyi, yani Timeşvar bölgesi ve Düzlük, Panonya, Banat bölgesi oluyor. Bu Eflak'la Bogdan bölgesini iki memleketeyn olarak adlandırıyor Osmanlı arşivleri. Memleketeyn demek iki memleket olarak görüyor. Yani Osmanlı'ya bağlı iki memleket. Fakat daha önce bunun tarihi geçmişinde prensler var. Yani iki prenslik aslında, iki beylik. Bu iki beylikten Eflak Beyliği, bir de Bogdan Beyliği. Biraz önce İvan Hanım'ın bahsettiği Gök Oğuzlar veya Oğuz Türkleri aslında Gagavuzlar. İkinci Keykavus, Selçuklu Devleti'nde İzzettin Keykavus ile kardeşi Alaaddin Keykavus arasında iktidar kavgası oluşuyor. Yani Selçuklu Devleti'nin başına kim geçecek? Konya'da olay oluyor. Yani hiç alakasız bir şey gibi görüyorsunuz ama
çok uzak geliyor şimdi.
Çok uzak geliyor.
Haritada düşününce.
İki kardeş arasındaki kavgadan İzzettin Keykavus iktidar kavgasını kaybediyor. Ve bazı kaynaklarda 50 bin, bazı kaynaklarda 20 bin, bazı kaynaklarda 100 bin askeriyle ve beraber Bizans'a sığınıyor. Bizans'la sığınınca bu kalabalığı, tabii Bizans İstanbul'da tutacak hali yok, nereye yerleştiriyor? Slav bölgesine yerleştiriyor. Yani Slavlardan gelen akınları durdurmak için, baskıyı durdurmak için tampon bölgeye yerleştiriyor.
Önleyici bir kuvvet uygulamış.
Önleyici bir kuvvet olarak yerleştiriyor. Yani bahsettiğimiz olay Osmanlı'nın bölgeyi fethinden önce olan bir olay. Yani daha Osmanlı 1390'larda bölgeye, Eflak bölgesine, Tuna'ya ulaşıyor. Yani Yıldırım Beyazıt döneminde ulaşıyor ama olay Yıldırım'dan da çok önce olay. Yani yakın 80 yıl önce olan bir olay. Ve zamanla Bizans, bunlar Slavlardan gelen baskılar, Bizans'ın da kendi baskıları derken dillerini bir kısım kaybetmemiş. Yani dillerini kaybetmemiş ama dinleri Ortodoks dinine mensup olmuş bir kısmı. Bir kısmı olmamış. Yani Tuna Nehri'nin bu yakası Dobruca bölgesinde olmamış ama Dobruca'nın karşı tarafında, Romanya tarafında çoğu da Hristiyanlığı kabul etmiş. Ortodoks dinini kabul etmiş. Mihail Maksim'in bana özetlediği şey şu. Osmanlı 1670'lerde Romanya'daki Ortodoks cemaatini, yani Rumenlerden oluşan Ortodoks cemaatini Latince konuşan, yani bahsettiğim İtalyancanın bir 8. 9. yüzyıldaki bir şekli. Yani bizim Osmanlıca'da var ya eski, yani Türkçe'de, yani işte 15. yüzyıl Türkçesi diyoruz. Yani Osmanlı Türkçesi diyoruz. O da 10. yüzyıldaki Roma, yani İtalyan dilinin bir eski hali. Rumence Latin dili olduğundan ve kendilerini Latin olarak kabul ettiklerinden Romanya'daki Ortodokslar Fener Patrikhanesi'ne bağlı değil. Rus Moskova Patrikhanesi'ne de bağlı değil. Vatikan'a bağlı. Vatikan dediğimiz Katolik aslında Roma'ya bağlı. Ve kendilerini Roma'nın mensupları olarak görüyorlar.
Roma'nın bir uzantısı,
uzantısı olarak. Zaten Bizans'ta Doğu Roma olarak adlandırıyoruz ya. Ve ama Roma Katolik. Bizans da Ortodoks dinini benimsiyor ve ayrılıyor artık. Doğu Roma denilmiyor, Bizans ismini alıyor artık yani. Ve Fener Patrikhanesi de bildiğiniz gibi İstanbul'da yer alıyor ve Yunanlar Fener Patrikhanesi'ne. Bütün Slavlar, Balkanlardaki tüm Slavlar da Moskova Patrikhanesi'ne bağlı. Ortodoks. Ama Ortodoks, yani hepsi Ortodoks. Yani mezhepte bir fark yok. Sadece dillerde fark var. Yani Yunanca ayrı bir dil, Slav dilleri ayrı bir dil, Romence de Latin dili. Yani ayrı bir dil, yani yapıda ayrı bir dil. Bu sebeple Romanya diyor, yani onun Mihail Maxim'in bana söylediği şey, bizi diyor Patrikhane olarak Roma'ya bağlı olduğumuz için o Latin şeyinden dolayı koruyabildik diyor. Bizi Vatikan korudu, Osmanlı korudu. Osmanlı da Rumenlere, yani Ortodoks olan Rumenlere şu şeyi veriyor. Memleketeyn demesinin sebebi, Osmanlı bunları hem imtiyaz veriyor hem de diğer Katolik dünyasına da bu cemaati, kendi cemaatini kurmalarına izin veriyor, kiliselerini kurmasına izin veriyor ve kiliselerinde Rumence hitap yapılıyor. Yani Slavca değil, Yunanca değil. Yunanlar belli bir dönemde etki etmeye çalışmış. Yani Yunancayı veya şeyi Patrikhane'ye bağlamaya çalışmış 18. yüzyılda ama başaramamışlar. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyada bizim özellikle Yıldırım Beyazıt döneminde Tuna Nehri'ne ulaşıyoruz. Eflak bölgesini alıyoruz. Eflak bölgesi dediğimiz Dobruca bölgesi fethediyoruz. Fakat Bogdan bölgesini fethedemiyoruz. Yani belli bir şey oluyor ve sonunda en sonunda o Kazıklı Voyvoda dediğimiz meşhur, Romanya'da duymuşsunuzdur belki Kazıklı Voyvoda şeyi, Vlad Tepeş Kazıklı Voyvoda olarak yer alıyor ve Nibolu, o dönemdeki Nibolu valisi Hamza Bey ile olan savaşta ve Hamza Bey'i kazığa koyduğu için bu ismi almış. Ve sonradan Fatih dönemi bu dönem, sonradan haliyle Vlad Tepeş de ortadan kaldırılarak Romanya'nın tamamı Osmanlı idaresine girmiş. Böyle bir tarihi geçmişten bahsediyor. Çerçeve içerisinde. Osmanlı 18. yüzyılda hem dini birlik sağlamışlar, Ortodoks dini birlik sağlanmış ve bu dini birlik sağlandığında Vatikan'a bağlı olduğu için dillerini de korumuşlar. Kendi mensup oldukları dinlerini de korumuşlar, dillerini de korumuşlar. Bir de orada yaşayan diğer topluluklardan Gagavuz Türkleri, yani Gagavuz Türkleri hem bugün Moldavya'da var, Bulgaristan'da var. Yani bir kısmı Bulgaristan'da var. Bunlar dillerini de korumuş ama kilise olarak şeye bağlı. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Romanya Osmanlı-Rus savaşında o döneme kadar hep Osmanlı'nın yanında yer almış. Osmanlı-Rus savaşında işte yeniden bir bazı ayaklanmalar olmuş. Rusların bayağı baskısı olunca bir kısım bölgeler Bogdan ve Eflak bölgesi, yani Eflak dediğimiz bölge aslında bugünkü Macaristan'la Romanya arasında. Romanya'da nüfus olarak %90 Rumen. Yani Rumence konuşan bir topluluktan bahsediyoruz. Yüzde yani 50 bin civarında, bu yüzdelerle belki rakamlar değişebilir, 60 bine yakın bir Türk nüfus var. 60 bine yakın bir Türk nüfusun bir kısmı Kırım Adası'nı kaybedince Tatar Türkleri yerleştiriliyor Romanya'ya. Ve bölgede bu dengeyi sağlamak için Osmanlı Kırım'ı kaybedince Tatar Türklerinin büyük bir kısmını Romanya'ya getiriyor. Bir kısmı da Makedonya, Kosova, diğer bölgelere ve Çerkezleri de bir kısmını orada yerleştiriyor. Bir de Anadolu'dan giden Türkmenler var. Yani 60 bin Türk nüfuslar Romanya'da, 40 bini şeydir, Tatar Türküdür. 20-30 bini de şeydir, Türkmen, yani Anadolu Türkmeni. Bunların iki ayrı cemaatleri var. Yani ikisi de Müslüman olmasına rağmen kendilerine has bir cemaatler kurmuşlar. Bu sefer başlarında bir müftü, baş müftü olarak gelmiş. Ve genellikle Tatarlar çoğunluk olduğu için Tatarlardan seçiliyor. Ama içeride konuştuğumuzda onların Romanya bir yumuşak geçiş sağlıyor. Yani Osmanlı'dan çıkınca da yine Osmanlı'ya karşı bir şey yok. Yani çünkü Rusların tepkisiyle veya Rusların savaşlarıyla Osmanlı'dan çıkıyor. Ve 92 Harbi dediğimiz 1878'de Berlin Anlaşması'yla işte Bogdan bölgesi, diğer bölgeler Osmanlı'dan çıkıyor. Ama Erdel bölgesi de çıkıyor. Eflak çıkmıyor. Eflak Osmanlı'da sonuna kadar, 1913'e kadar kalıyor. 1912'ye kadar kalıyor. Böyle bir tarihi gelişimin sonucunda Türklerin nüfusunda olan, yani 60 bin nüfusta Türkçe eğitim hala günümüzde de var. İlkokul, ortaokullar Türkçe. Lise, bir tane Köstence'de lise kısmı var. Yani burada Türkçe eğitim. Mecitli'de var. Yani Mecitli'de de ilkokul, ortaokul. Bir de Mecitli'nin etrafında Pınarlı diğer köyler var. Türk köyleri var. Orada da ilkokullar, ortaokullar var. Yani Türkçe eğitim günümüzde de devam ediyor. Hiç kesilmeden devam etmiş. Adakale dediğimiz Romanya'nın içinde, bu Lozan Anlaşması'nda Adakale, Lozan Anlaşması'nda Türkiye'nin milli sınırları belirlenirken Adakale hiç konuşulmamış. Adakale dediğimiz nerede? Tuna Nehri'nin ortasında bir ada var. Ve tamamen Türkler yaşıyor. Ama Romanya'ya yakın, yani bir köprüyle Romanya sınırına yakın, Türkiye'den uzak kalmış. Bu tarafı da Bulgaristan. 1950'ye kadar onun statüsü belli olmuyor. 1950'den bahsediyoruz. Onlar da kendisini Osmanlı'nın, sanki Osmanlı devam ediyormuş gibi, böyle bir şey var. Romanya idare ediyor ama onlarda resmi statüsü yok. Sonradan Tuna Nehri'nde hidroelektrik santralleri yapılınca ada suyun altında kalacağı için nüfus bir yere taşınması gerekiyor.
Ne kadar bir nüfus vardı hocam?
Orada 15 bin nüfustan bahsediliyor. 15 bin, 20 bin nüfustan bahsediyoruz. Ve nüfusun büyük bir kısmı Türkiye'ye göç ediyor. Yani olduğu gibi Türkiye'ye direkt göç edenler. 1950'lerden sonra bahsettiğimiz. Bir kısmı da Romanya'da kalıyor. Yani adayı terk etmek zorunda kalıyor. Ama adadaki cami, tekke, türbe gibi yapılar su altında kalıyor. Yani evleriyle birlikte su altında kalıyor. Böyle bir şey var. Bizim esas üzerinde durmamız gereken nedir? Romanya'daki Türk eserleri. Yani ne vardır Romanya'da, bizim günümüzde ne kadar eserimiz var?
Ne kadarı günümüze kadar
kaldı? Ne kadar kaldı? Yani buna bir özet şey verecek olursak şöyle özetleyebiliriz. Romanya'da 119 yapı günümüzde ayakta var. Yani bu bahsettiğimiz Eflak bölgesinde, esas yapıların çoğu Eflak bölgesi. Bu Eflak bölgesi dediğimiz neresidir? Köstence, Mecitli, Babada, Hırşova, yani bu bölgelerden bahsediyoruz. bu bölgeler Tulça, İshakça, bak dikkat edersen isimler hala orada da hala eski isimleri taşıyor. İbrahim, yani Tulça, İbrahim, Babada gibi, İshakça gibi isimler Mecitli, Köstence, bir tek Köstence Konstantin'den geliyor. Yani diğerleri hepsi günümüzde evet. Türk adlarını taşıyor.
Nüfustan kaynaklı değil mi bunun sebebi?
Evet, şöyle şehirlerin kurucusu Babada dediğimiz zaman, orada Babada dediğimizde şeydir, baba kelimesi var ya Türkçe'de, Sarı Saltuk Baba'nın türbesi var. Sarı Saltuk Baba 1350'lerde Balkanlarda misyoner Türk dervişlerinden biri. Daha Osmanlı'dan şey yok. Ve şehire ismini veren Baba ismi, yani Baba Dağ. Orası bir göl var, hem de dağ ismi var. Baba Dağ ismi veren Sarı Saltuk Baba'dan geliyor. İshakça da İshak Baba'dan gelir. Yani İshak Baba cami, Yazıcızade camisi yer alıyor. Kendi türbesi orada. İshakça ismini oradan geliyor. Mecitli ise Sultan Abdülmecit'ten geliyor. Köstence'de Anadolu Camii var. Bir de Kral Karol tarafından 1909'da yapılan Bukreş'te, yani daha doğrusu Küstence'de Kral Camii, Büyük Cami olarak yer alan bir camimiz var. Bir de Gazi Ali Paşa Babadağ'da külliye şeklinde bir yapı. Cami, medrese, mektep, türbe hepsi bir arada. Mangalya'da Sultan Selim'in kızı Sokullu Mehmet Paşa'nın eşi İsmihan Hatun Camii var, medresesi var, bir külliye var. Aynı zamanda Tulça'da Sultan Abdülaziz'in yaptığı cami ayakta. Bunlar hepsi ayakta bahsettiğim camiler. Yani 119 yapıdan hepsini sayacak halimiz yok. Sadece çok önemli gördüğümüz yapılardan söz ediyorum. Bir de Köstence'de Kral Camii'nden bahsettik, Büyük Cami'den. Bunu oradaki Türklere, Osmanlı'dan ayrılınca 1900'lerde Romanya, Türklere gönlünü fethetmek için Romanya kralı cami yapıyor. Yani böyle bir şey. Hem orada yapıyor, hem de Balçık, Bulgaristan tarafında. Balçık'ta da Kral Karol'un, çünkü aynı bölgeden, coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü Dobruca'nın bir kısmı Bulgaristan'a 1944'e kadar Romanya'da kalıyor. Bugünkü pazar, yani pazar dediğimiz bölge, Balçık, Silistre, bu bölgeler Romanya'da. Sonradan 1944'te, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'a geçiyor. O dönemde Romanya'nın idaresinde. Bir de Bukreş'te Alemdar Mustafa Paşa'nın Manukyan ile birlikte, yani oranın yerli zenginlerinden biriyle yaptığı bir büyük han, o da günümüzde ayakta. Hırşova'da Sultan Mahmut Camisi var. Bu bahsettiğim şehirler hepsi Tuna kenarındadır, Tuna sahilindedir. Bir de İshakça'da Mahmut Yazıcızade Camii, bir de İshak Baba Camii. Maçin'de, yani bir kasaba var, o da Tuna kenarında, daha çok biraz da Ukrayna sınırına yakın. Maçin'de Mestana Camisi var. İbrail'de, bir de Bukreş'te,
evet,
zamanımız var değil mi?
Zamanımız ya? Daraldı aslında.
Ha, daraldı. Evet. Maç şeyde, İbrail'de esas önemli vurgu yapmamız gereken, Türkiye için çok çok önemli. Evet. İki tane şehitliğimiz var. Büyük şehitliğimiz var. Biri Bukreş'te, birisi de İbrail'de.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam.
Ben hemen şey yapıyorum. İbrail'deki Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'nın bir mangası var. 7 kişilik bir asker, bir de başlarında bir subay. Türkiye toprağı olarak kabul ediliyor. Orada Galiçya şehitlerimiz var. Yani Romanya'da bizler için, Türkiye için iki tane büyük şehitliğimiz var. Ve orada yatan şehitlerimiz var. özellikle Balkan Savaşları'nda savaş eden, yani mücadele eden ve şehit olan şehitlerimizin mezarları orada ve her ikisini de Türkiye Genelkurmay Başkanlığı idare ediyor.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Romanya'daki Osmanlı mirasının izlerini takip ettik ama yıl boyunca kıymetli hocamızla birlikte Balkanlardaki Türk eserlerini konuşmaya devam edeceğiz. Balkanlar yolculuğun bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Balkanlara yolculuk.